Ekonomi gündemi.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Başkent'ten sesleniyoruz sizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Ankara'ya hoş geldiniz. Ekonomik gündemi birlikteliğimiz, programımız başlıyor. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetimde Ayhan Taşçı, mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Program danışmanımız, daimi konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanaz Karagöl'de stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Bugün konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Sayın Cem Korkut. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Bugün değerli dinleyicilerimiz ne konuşacağız? Türkiye'de İslam ekonomisi ve finansın geleceği hakkında sizleri bilgilendireceğiz. İslam ekonomisi ve finansının geleceği Türkiye'de, ülkemizde ne olacak? Konuyla ilgili bizlere ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bu nedenle duymak istediğiniz konuları ve bizimle paylaşmak istediklerinizi 0090 312 463 3419 463 3421 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünü açıyorsunuz. Uydudan ve radyolarınızın başındaysanız da bizleri dinleyebilirsiniz. Televizyonunuzun radyo seçeneklerinden TSR yazıyor. Uydudan da değerli dinleyenler ya da radyoda kısa dalga frekansı radyonuz varsa 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'dan, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye, Azerbaycan'dan, 19 metre 15.480 kHz üzerinden yine Irak, Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. Hocam birçok yere yayın yapıyoruz. Evet. Bunları hatırlatmak zorunda kaldık. Evet. Hemen telefon bağlantımızın hazır olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Biz de fazla bekletmeyelim. Feryal Ardal telefonun diğer ucunda TRT muhabiri Feryal bizlere para piyasalarındaki son durumu aktaracak. Feryal merhaba, söz sende.
Merhaba, teşekkürler Orkun Kara. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Bu hafta piyasaların ajandasına baktığımızda hem yurt içinde hem yurt dışında veri akışının oldukça sakin olduğunu görüyoruz geçtiğimiz haftaya göre. Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası Fed'in son toplantısının tutanakları açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası için de yine son toplantı tutanaklarının açıklanması söz konusu. Öte yandan ekopolitik ve jeopolitik düzlemdeki gelişmelerde küresel piyasaların yanı sıra takip ediliyor olacak. Son rakamlara baktığımızda Borsa İstanbul'da %1'i aşan bir yükseliş var. 106.500 puanın üzerinde Birleşik Endeks şu dakikalarda. Amerikan doları serbest piyasada 5 lira 74 kuruş, avro 6 lira 35 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %12 düzeyinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1458 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1814 lira, çeyrek altın 440 lira, gram altın ise 269 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar.
Teşekkür ediyoruz Feryal Ardal. Sevgili dinleyenler, ekonomi gündemi birlikteliğimiz yeni başladı. Radyolarını yeni açan değerli dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 312 Ankara'nın alan kodu 463-34-19-463-34-21 telefon numaralarımız. Ankara'dan sesleniyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere. Ekonomi gündeminde bugünkü konumuz Türkiye'de İslam ekonomisi ve finansın geleceği. Öncelikle hemen Erdal hocamıza sözü bırakalım. Hocam İslam ekonomisi ve finansının geleceği hakkında konuşacağız ama evet. İsterseniz İslam ekonomisi ya da İslam finansı denince akıllara ne geliyor? Evet. Ya da ne gelmesi gerekiyor?
Evet, şimdi tabii İslam ekonomisi ile finansı konuştuğumuzda alternatif finansal araçlar geliyor. İslam ekonomisi, ekosistemi geliyor. Dolayısıyla şu anda mevcut diyelim işte belli araçlar var. Bu araçlarla ekonominin dizayn edildiği bir durum var. Ama alternatif finans araçlarıyla diyelim faiz geliri elde etmek istemeyen vatandaşa bu anlamda alternatif araç sunmak gerekiyor. Bu bir taraftan yeni kaynakların ekonomiye aktarılması ya da diyelim faizle yani bir iş yapmayan birisi ya da faiz gelir elde etmek istemeyen birisi yani alternatif finans kaynağı diyelim sunulmadığında ne yapar? Parayı yastık altında bekletir ya da işte finansal sisteme aktarmaz ya da işte birçok kaynağın dışarıda ekonomi dışında kaldığını varsaydığımızda bu anlamda zaten işte tasarrufumuz az ya da tasarrufumuzun milli gelir içerisindeki payının düşük olması nedeniyle Türkiye gibi yani Müslüman bir ülkenin bir şekilde de hani insanlara farklı alternatifler sunmak gerekir ki bu kaynaklar ekonomiye aktarılabilsin ya da farklı finansal araçlarla insanlar tasarrufunu işte finansal sisteme aktardığında bazen yani hani ihtiyaç duyulduğunda dışarıda borçlanmak yerine elinde kaynağı olan yastık altında bekleten insanlar kaynaklarını piyasaya aktarıp belki de yani borçlanmanın önüne geçebilecek bir durumda ortaya çıkabilir.
Evet. Yani Müslüman ülkelerde yaşayan insanların inancı gereği faiz günah olduğundan ve paranın da piyasada olması gerektiğinden ekonominin iyiliği açısından paranın da piyasada olması gerektiğinden farklı bir yatırım, farklı bir bankacılık sistemi.
Bankacılık sistemi, farklı alternatif bir finansal
farklı
sistem.
Farklı derken
yani alternatif, farklı çeşitlilik tabii.
Diğer uygulanan bankacılık sistemi haricinde inancımıza daha uygun, günahtan, faizden uzak bir sistem geliştirildi.
Ama mesela şöyle, yurt dışında da işte bu konuları çalışan bir akademisyen, işte finansal sistem ya da alternatif finans ya da İslami finans denildiğinde yani bir Müslüman ülkenin dışında mesela Londra gelir mesela. Yani Frankfurt yani hani birçok Müslüman ülke diyelim parasını oraya taşır, Londra'daki finans merkezine ya da İşte borçlanma ya da işte bunu hani İslami usullere göre bunu değerlendirme tahviller bir şekilde ne sukuklar Londra'da geliştiriliyor ya da işte uluslararası piyasaya sunuluyor ya da Müslüman ülkeler paralarını. Çünkü hani oradaki piyasanın gelişmiş olması, herkese göre farklı araçların geliştirilmiş olması.
Yani İslami bankalar parayı toplayıp o parayı Londra, New York gibi söylediğiniz merkezlerdeki diğer bankalarda mı şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar? Yanlış mı anladım?
Oradaki İslami fonlarda değerlendiriyorlar. Yine Londra'da, Frankfurt'ta, New York'ta yine İslami finans sistemine uygun
İslami
fonlar
finans
bulunuyor.
İslami finans sistemine uygun fonlarda değerlendiriliyor.
Ama biz burada diyoruz ki neden Türkiye bir alternatif olmasın? Zira Türkiye bu geleneğin, kültürün mirasçısı. İstanbul Yeni Finans Merkezi projesi kapsamında devletimizin de böyle bir politikası var. Yani faizsiz finans araçlarını, bu fonları tekrar Türkiye'ye çekmek. Bunun merkezinde İstanbul yapmak. Yani şöyle bakarsak esasen...
Cem Hocam önce özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Şeyle başlayalım mı? Şu sistemi önce bir bize tam anlamıyla bir anlatmak ister misiniz? Yani İslami finans bankacılığının... Tamam. Ayrıntıları nelerdir? Paramızı bu merkeze ya da bu kollara ya da bu bankacılık türlerine farklı firmalar da var, farklı isimler de var. Yatırdığımızda paramız nasıl değerleniyor efendim? Önce bunu anlatarak başlayalım mı?
Tabii ki. Burada önce vurgulamamız gereken şey hep faizsizlik prensibi üzerinden gidiyoruz. Biraz olumsuz bir örnekle faiz yok vesaire gibi bir örnek verince herkesin kafasında olumsuz bir örnek oluşuyor. Aslında yok ama önce alternatif ne? Hangi modeller sunuluyor?
Faiz yok ama faiz paranız yok ama değerleniyor.
Paranız değerleniyor. Neyle? Ticaret ve ortaklık modelleriyle. Hı hı. Burada bizim bankalarımızın kullandığı çoğunlukla yani Türkiye'de katılım bankalarının kullandığı dört temel yöntem var. Mudarebe, müşareke, icare dediğimiz yöntemler, bir de murabaha dediğimiz bir finansman yöntemi. Burada murabaha yani %97-98 oranında murabaha dediğimiz bir finansal model kullanılıyor. Bu nasıl bir model?
Evet.
Normalde konvansiyonel dediğimiz bir bankaya, geleneksel bir bankaya gittiğinizde, faiz prensibiyle hareket eden bir bankaya gittiğinizde, araba yahut ev alacağınızda size doğrudan ev kredisi açar, nakit paranızı sizlere takdim eder. Ona belli bir faiz ekledikten sonra vadelendirir. Evet. Ve siz aylık yahut 3 aylık, yıllık nasıl bir anlaşma yaptıysanız bankayla ödersiniz. Katılım bankalarında bu nasıl oluyor? Katılım bankalarında bu bankanın evi yahut arabayı aldıktan sonra size satmasıyla oluyor. Banka evi, arabayı kendisine aldıktan sonra üzerine bir kar koyuyor ve kar koyduktan sonra size satıyor. Normal bir ticaret işlemi. Yani bir tüccar da bugün bir ticari işlem yapacağında başka bir yerden malı alıyor, pazara getiriyor, karını koyarak satıyor. Yani böyle bir ticarete dayanan.
Yani parayı satmıyor ama parayla alacağınız malı, mülkü alıp size
satıyor.
Ve istediği gibi de parçalara bölüyor.
Evet, istediği gibi bölüyor ama karını tabii koyuyor. Aha. Bir diğer yöntem mudarebe ve müşareke yöntemleri. Bunlar ortaklık modeli. Esasen bizim İslam iktisatçıları olarak istediğimiz bu mudarebe yönteminin yaygınlaşması. Ama risklerinden mütevellit biraz çekiniyorlar. Bu emek sermaye ortaklığı dediğimiz bir metot. Müteşebbis yani girişimci bir iş fikri ortaya koyduktan sonra sermayesi yok, emeği var sadece. Bir ayakkabıcı örnek verelim. Emeği var, yani bu yeteneği var, zanaati var fakat sermayesi yok. Bankaya giderek bankadan bu işi için bir finansman talebinde bulunuyor ve bir anlaşma yapıyorlar. Banka tamam, ben senin bu finansman ihtiyacını gidereceğim. Sen istediğin ürünleri vesaire alacaksın ama sana ortak olacağım. Sözleşmeyi de başta finansman yapılırken karın nasıl paylaşılacağına da baştan karar veriyorlar. Bu işlem bittikten sonra sen bana verdiğin parayı ve elde edilen karın işte %50-50 ise 50-50 paylaşacağız diyorlar.
Erdal Hocam, bu sistem üretimi artıracak bir sisteme benziyor. Anlatın.
Doğru. Yani zaten bir taraftan yani hani faizin garanti gelirinden insanları hani kurtarma, çünkü orada bir üretim yok açıkçası, paradan para kazanma.
Evet.
Bir taraftan hani bu sistem, hani nereye bakarsanız bakın, bir ticaret var. Yani işte müteşebbisle bankanın bir araya gelmesi aslında emek ve sermayenin her iki tarafın kaynağını işte üretime aktarması, dolayısıyla üretim gerçekleştirmesi bu anlamda.
Evet.
Bu anlamda önemli yani. Çünkü hep üretim üzerine genelde yoğunlaşıyor.
Biz Türkiye içerisinde ya da İslam ülkeleri bu son zamanlarda bu ikinci formülün geçerliliği, ikinci formül üzerinde mi duruyoruz?
Hikaye biraz şöyle.
Çünkü sanırım bir iki formül daha var.
Yani mudarebe, müşareke, emek ortaklık modelleri, murabaha dediğim üzere biraz maalesef hali hazırda olan bir ürünün alıp satılması.
Evet.
Yani ticaret,
evet.
Faiz değil. Bu da bir yöntem. Bir de icare dediğimiz günümüzdeki leasing'e benzeyen bir sistem. Yani kiralama. Bir finansman neticesinde ürünü alan firma kirasını ödüyor bankaya. İş sonunda ürün kendisine geçmiş oluyor. Burada da bir sıkıntı bulunmuyor ama bizim vurgulamak istediğimiz burada, eğer üretimi finans etmesini istiyorsak, yani finans sektörüyle günümüzdeki tüm finansal problemlerin temelinde esasen finans sektörüyle reel sektör arasındaki ilişkinin kopması var. Yani piyasadaki finansal işlemlerin boyutu reel sektördeki işlemlerin artık 100, 200, 300 katına ulaşmış durumda. Yani reel sektörde olan üretim, ticarette olan üretim çok kısıtlı. Ama ikinci, üçüncü piyasalarda sadece kağıtların alıp verip satıldığı bir sistem.
Üretim olmuyor. Üretim mesela olmuyor. 2008'de Amerika'da küresel ekonomik krizin nedeni neydi mesela? İşte bir ev bankaya işte kredi alınırken rehin veriliyor ya da ipotek ediliyor. Sonra her işte alım satıldığında o evin değeri şişiyor. Mesela belki 100 bin dolara bir bakıyorsun o şişmeyle 1 milyon dolar oldu. Sonra bir noktaya baktılar ki yani hani bu evi satalım, borcumuzu alacağımızı alalım denildiğinde aslında 1 milyonluk bir evin olmadı. Oradaki şey evet 100 bin dolarlık bir ev oldu. Dolayısıyla yani üretime dayalı olmayan kağıt üzerinde sürekli şişirilen aslında bir ekonomik sistemden bahsediyor. Yani şu andaki mevcut ekonomik sistem. Çünkü ticaret yok orada. Yani bir üretim
ve
yok.
Ve o sistem artık yetersiz kalıyor diyebilir miyiz?
Yetersiz kalmaktan ziyade artık sorunlar üretiyor. Hı-hı. Yani 2008'de yaşadık. Biz 2001'de bir kriz yaşadık. 94'te yaşadık. 2008'de dünya yaşadı. Başka ülkeler zaman zaman kendi işlerinde finansal krizler yaşıyorlar. Sürdürülebilir bir iktisadi sistem değil maalesef konvansiyonel iktisadi sistem.
Evet. Peki ülkemizde bu anlattığınız formüldeki bu sistemler, bu finans sistemi, bu bankalar ne zaman kurulmaya başladılar? Ne zaman bu sistemi uygulamaya başladık ülkemizde biz? Ülkemiz, milletimiz nasıl karşıladı, benimsedik mi?
Aslında biraz burada tarihe değinmek isterim.
Buyurun lütfen.
Türkiye Osmanlı Devleti'nin mirasçısı ve Osmanlılar 1400'lerden 1900'lere kadar vakıf sistemiyle finansal sistemin sorunlarını çözmüşler. Burada para vakıfları dediğimiz bir vakıf kurmuşlar. Normal vakıflar dinleyicilerimiz biliyorlardır. Bir gayrimenkulü vakfedersiniz. Gelirinden hayır hizmetlerinin dönüşünü sağlarsınız. Osmanlılar bu vakıf sisteminde aynı zamanda para vakfı dediğimiz bir sistemi yerleştirmişler. Şahıslar hayır amacıyla nakit paralarını vakfetmişler. Örneğin 100 bin lirasını bir şahıs vakfediyor. Bu 100 bin liramın geliri İslami finans yöntemleriyle sağlansın. Ve elde edilen gelir, örnek veriyorum, bir medresedeki müderrisin maaşı için verilsin. Evet. Bir camideki imam ve hatibin ücreti için verilsin. Ama kullanılan yöntemler helal yöntemler olsun, İslami yöntemler olsun. Ve bu vakıf sistemiyle tamamen, yani parayı bağışlayanın buradan bir gelir beklentisi de yok. Tamamen hayır üzerine kuran bir sistem oluşturmuş Osmanlılar. Ve bu sistem Osmanlı durdurulana kadar 1900'lere kadar devam etmiş. Çağın kapitalist ekonomisinin yayıldığı batıda, bankaların, anonim şirketlerin, sigortacılığın yayıldığı bir ortamda Osmanlı kendi coğrafyasında 1847'ye kadar, ilk bankaya kadar bu sistemi sokmamış, bankacılık sistemini. Bu işlemi hayır amacıyla halletmiş. Ondan sonra Osmanlı'dan sonra arada bir boşluk var. Bir derin bir boşluk var. 1960'larda ilk Mısır'da kurulan bir kooperatif bankası var. O da kooperatif bankası. Almanların desteğiyle kurulmuş Mısır'da. 70'lere gelince petrol krizinden kaynaklı petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi Körfez ülkelerinde ciddi bir sermaye birikimi oluşturuyor. Bu sermayenin nasıl gelişeceği yönünde bir çaba sonucu o zaman İslami bankalar kurulmaya başlanıyor 70'lerden sonra. Biz de 80'leri buluyor. Evet. İlk İslami bankanın kurulması. İlk İslami bankalar da özel finans kurumları ismiyle kuruluyorlar 1985'te. Yani bankadan ziyade özel finans kurumu diyorlar. 2005'ten sonra biz bu bankalara katılım bankaları demeye başladık. Yani bunlara farklı bir isim verdik. Bir banka zihniyetiyle hareket etmiyorlar. Öncelik tabii burada da kar ama başka sosyal amaçlar da var. Aynı şekilde üretim vesaire boyutu var bu işin. Hatta bir örnek verecek olursam banka vesaire isim vermeyeceğim ama mesela insan kaynakları diye bilinir genelde firmalarda isimler. Bu banka insan kıymetleri diyorlar. İnsan bizim için kaynak değil kıymettir prensibiyle hareket ediyorlar. Evet. Şu anda da sanırım 5 ya da 6 bankamız var katılım bankacılık prensibiyle hareket eden Türkiye'de. Tüm bankacılık sektörü içerisinde de payı %5 civarında.
Ülkemiz farkındalık konusunda insanlarımız, milletimiz, herkes bu bankaların neler yaptığından, nasıl çalıştığından
ya da... Belki orada aslında hani biraz farkındalığı artırmak konusunda bayağı bir şey çalışmak gerekiyor. Çünkü evet, yani hani bankacılık sistemi gelişiyor, işte oradaki işlem hacmi gelişiyor, ekonomi büyüyor, ekonomiye bağlı olarak paraya talep artıyor, finansmana para talep artıyor ama bu katılım bankalarının toplamı, bankacılık sistemi içerisindeki payı işte çok fazla değişmiyor. Yani orada bir değişiklik olması gerekiyor. Belki yeni finansal araçlar geliştirmeleri gerekiyor. Hem farkındalığın arttırılması bir tarafta, hani bir kendi çalışmalarının yanında yani o bankalara işte giden müşteri sayısının arttırılması ama çünkü yani rekabet olduğu için mevcut konvansiyonel hani bankacılık sistemiyle katılım bankaları arasında da bir rekabet var yani, öyle de böyle. Dolayısıyla yani farklı araçlar, farklı alternatif araçlar, çünkü sonuçta hani birisi işte faizle, diğeri faiz dışı ya da işte karla, yani farklı ortaklıklarla çalıştığı için yani bir yani şey var, İslami açıdan faize karşı alerjisi olan anlamında, hani belki çok alternatif olmuyor ama hani çok böyle onu dikkat etmeyen belki bir karına bakar yani. Hani o anlamda da bir rekabetçi olması gerekiyor. Çünkü yani altında diyelim bir kar elde edildiğinde ya da müşteri hesaplıyor, bakıyor, vazgeçebiliyor. Yani biraz bankaların da bu anlamda rekabetçi olması gerekiyor. Tabii bir taraftan da yani bir finansal sistemin gerçekten oluşturmak gerekiyor. Yani halen bizdeki finansal sistem işte mevcut finansal sistem.
Evet.
Ama bu finansal sistemin geliştirilmesi, alternatif olması, insanların onu fark etmesi de kolay bir şey değil. Yani çünkü birçok banka var, birçok araç var. Yıllarca hani oturmuş bir sistem var. Bu tarafta diyelim bir sorun çıktığında, bir arıza çıktığında herkes ne yapıyor? İşte katılım bankalarının bak böyle hani şu olumsuz tarafı var deyip hani negatif bir şey de oluşabiliyor. Yani ona o da bir negatif bir şey maalesef.
Katılım bankaları haricindeki şu anki normal sistemdeki bankalar.
Hı hı.
Şöyle düz bir mantık yapalım hocam. Paramızı yatırıyoruz. Paralarımızı biriktiriyorlar. Onlar kendileri yatırım yapıyor bir yerlere.
Borç veriyor. Kredisi ihtiyacı olan mesela ihtiyaç kredisi veriyor. Araba almak isteyen araba kredisi veriyor. Ev almak isteyen ev kredisi
ama,
veriyor.
Ama temelinde temelinde küçükken, daha büyümeden önce küçükken onlar da bu paraları toplayıp, bu paraları işletip, kar elde edip o kardan vermiyorlar mıydı, paylaşmıyorlar mıydı?
Kar değil de faizden.
Yani bizim verdiğimiz paraları toplayıp ne yapıyorlardı? Sizin bu paraları değerlendirmiyorlar
mesela,
mıydı?
Mesela siz hocam...
Örneğin özür dilerim, bu hayat emeklilikler var. Orada çok da güzel açıklıyorlardı eskiden. Şu an sistem nasıl bilmiyorum ama işte şu yerlere yatırılacak para, buradan şu yatırıma gidecek bu para, buradan şuralara yatırılacak. Yüzde şu kadar, yani sizin adınıza yatırım yapacağız. Sizin adınıza ortak olacağız. Oradan elde edilecek karın da şu kadarı da sizin olmuş olacak gibi bir açıklama yapılıyordu geçmişte.
Halen yapılıyor. Şimdi orada da mesela o emeklilikte de mesela katılım bankalarının dahil olduğu işte emeklilik sistemleri var ya da işte hani kendilerini önerdiği
mevcut bile hareket
evet,
eden
aynı faizsiz şey. Faizi prensiple diyelim size emeklilik öneren diyelim bankalar var. Şimdi faizsiz bankanın işte o para toplandığında nereye yatırılacağı, dolayısıyla yıllar itibariyle yani değerlemenin nasıl yapılacağını size söylüyor. Faizi de söylüyor ama işte orada tercih sizin diyelim yapmanız gerekiyor. Faiz almayacaksanız ne işte katılım bankalarının önerdiği diyelim sisteme dahil olsun. Benim için önemli değil denildiğinde de diğer mevcut işte konvansiyonel faizle çalışan bankaların emeklilik fonuna dahil olursunuz.
Yani hangisinin getirisi daha fazla?
O süreç içerisinde değişebilir. Yani bu fonların şöyle belirleniyor. Hemen kısa bir bireysel emeklilik hakkında da bilgi verelim. Yatan para orada sunulan hisse senedi, döviz, altın ve benzeri teklifleri var. Yani bunlara payı var sizin yatırdığınız parada. Eğer bankaya ben garanti gelirim olsun diyorsanız, bankalar genelde devlet tahvili üzerinden yatırım yapıyorlar. Devlet tahvili faize dayanan.
Biz şu an yatırım bankalarını açıklıyoruz.
Genel bireysel emeklilik sisteminden, bireysel emeklilik sisteminden nasıl olduğundan bahsediyorum. Katılım bankalarında da devlet tahvilinden ziyade hisse senetlerine, altın ve dövize yatırım yapıyorlar. Yine altın ve hisse senedi daha ağırlıklı. Hisse senetlerinden de bir katılım endeksi dediğimiz bir endeks var. Orada da asli geliri faiz olmayan ve belli kriterleri olan, işte alkol olmayan asli gelirleri firmalara yatırım yapıyorlar. Yani hisse senetleri bu katılım endeksindeki firmalara, onların hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Ve süreç içerisinde eğer o endeks daha başarılı bir ekonomik performans izlediyse, katılım bankalarının vermiş olduğu fon geliri daha fazla oluyor. Özellikle altına yatırım yaptılarsa, son dönemde altın çok hızlı bir yükseliş oldu mesela. Katılım bankalarının bu katılım endeksleri daha yüksek gelir getirmiş oldu. Bu ekonomik dinamiklerle alakalı bir şey biraz da. Yani böyle
sürekli değişen. Bir orada bir burada diyeyim ama hemen hemen birbirine denk diyebiliriz.
Yani, CFD farklı
ortalamada, yıllık ortalamada. Evet,
farklı araçlar olduğu için, yani diyelim altın kazandırıyor ya da başka bir şey düşebiliyor. Dolayısıyla yani ortalama bir şey var ya, o yüzden yani hepsini altına koymuyorlar. Evet, evet, yani hani bir çeşitlik olsun, çeşitlik ya da yani sepetin çeşitlendirilmesi bir şekilde de o riski de azaltıyor.
Bankaların kendi içerisindeki müşterilerine sundukları gelirler bile farklı oluyor. Çünkü siz tercihi yapıyorsunuz. Benim yatırımımın %30'u şurada, %40'ı burada dediğiniz vakit, yani aynı bankanın aynı müşteriler arasında bile gelirler değişebiliyor.
Evet. Birer soluklanalım, nefes alalım, şöyle güzel bir dinlenelim, bir ağzımızı ıslatalım, ardından da birlikteliğimiz devam etsin. Ekonomi gündeminde değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl danışmanımız, bugünkü konuğumuz Doktor Sayın Cem Korkut'la biz yine Türkiye'de finansı, bankacılığı, sistemi konuşacağız. Ne durumda olduğumuzu anlatacağız sizlere. Konuyla ilgili sorularınız olursa 312 alan kodumuz 463-34-19, 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Ekonomi gündemi sürüyor. Konuklarımız ve konumuzla finans ve bankacılık konusunda Türkiye'de durum nedir diyeceğiz. Dünyadaki yerine geçmeden önce Türkiye'deki durumuna da değinmeden, bu konudaki az önce eğitim demiştik. Bu konudaki eğitimlerimiz ne ölçüde? Yani, hazırlıklarımız tamam, sağlıklı bir biçimde uygulamaya yönelik eğitimlerimiz var mı?
Şöyle başlayayım istiyorsanız. Esasen dünyada 3-4 tane gelenek var bu İslam ekonomisinde. Körfez geleneği var. Arap ülkelerin olduğu, yani Malezya, Endonezya geleneği var. Güney, Pasifik örneği, bir de Türkiye geleneği var. Bu gelenekler kendilerine yönelik bir eğitim politikaları izliyorlar. Bizde de son dönemde bu İslam ekonomisine, finansının geleceğinin parlak olduğunu gördükten sonra üniversitelerimiz çeşitli yüksek lisans, doktora programları açtılar önce. Ardından yani katılım bankacılığı, İslam ekonomisi, İslam finans üzerine. Ardından artık lisans bölümlerimiz de var. Yani normal 4 senelik örgün öğretimde bir lisans programları da başlamış halde. Bunlar evet, yani katılım İslam ekonomisi mezunu oluyorlar burada okuyan öğrencilerde.
Bu adlı bir bölüm var. Kuruldu mu artık?
Kuruldu. 2-3 üniversitede de var. Onun haricinde sivil toplum kuruluşlarının çeşitli eğitimleri var. Yani eski oranla ciddi manada bir farkındalık artmış durumda. Yeterli mi? Yeterli değil. Ama iyiye doğru bir gidiş var. Yani bir bilinç yükselmesi var. Bizim insanlarımız da böyle anketlerde vesaire bilimsel araştırmalarda gerek Pasifik ekonomiye göre gerek Körfez ekonomiye göre daha sorgulayıcı en azından. Yani bu hususlarda biraz daha irdeleyiciler, bilgi almak istiyorlar. Bu konuda daha çok bilgilenmek istiyorlar. O sebeple bir iyiye doğru gidiş var diyebiliriz. En azından farkındalığın artması hususunda.
Evet, bir de tabii bu alanda yani işte master doktora seviyesinde birçok tez yazılıyor ve hani klasik böyle işte faizle çalışmayan bankanın dışında hani bu üniversiteyle üniversitelerin bu anlamda eğitime girmesi, master doktora seviyesinde çalışmaların yapılması, alternatif araç geliştirme bence en kritik nokta. Çünkü yani hani bu katılım bankalarının gelişmesi, farkındalığın artması, toplumun farklı kesimlerine bir şekilde ulaşması için de alternatif araçlar geliştirmeleri gerekiyor. Bir de Cem'in baştan beri ifade ettiği bu yani finans merkezi hikayesi aslında yani dünyada işte Londra'da, Frankfurt'ta, New York'ta hani bu insanlar bunu yapıyor. İşte finans merkezi var ve dünyanın birçok kesiminden ya da birçok ülkesinden yani bu İslami dışı olmadan birçok yüksek miktarlarda finans çekiyorlar ve herkesin de kendi duyarlılığına binen işte araçlar sunuyor ve paralar orada toplanıyor. Yani birçok ülke diyelim işte petrol geliri yüksek olan ya da işte petrol kaynağı olan birçok ülke elde ettiği geliri ne bileyim Londra'daki, New York'taki, Frankfurt'taki finans merkezinde değerlendiriyor.
Almanya, Amerika ve evet, Birleşik yani Krallık.
Orada biz gidiyoruz. Yani, mesela biz diyelim Katar'da, Suudi Arabistan'da bu borçlanmıyoruz, almıyoruz ya da o parayı çekmiyoruz. Gidiyoruz dolaylı olarak işte Londra'dan, New York'tan ya da işte Frankfurt'tan alıyoruz, getiriyoruz. Yani hani o dolaylı yolu belki kesip çünkü bizim diyelim paraya ihtiyacımız var. İşte tasarrufa ihtiyacımız var. Tasarruf yatırım yapmak için gerekli olan tasarrufu biz yani tasarrufumuz olmadığı için dışarıda borçlanıyoruz. Yani işte sürekli olarak bu bahsettiğimiz piyasalarda borçlanmak zorundayız. Yani borçlanmayı bitirmek, azaltmak ya da işte o kaynağın belki borç dışında yani o kaynaklar değil buraya geldiğinde, taşındığında biz alternatif araçlar geliştirdiğimizde belki hiç borçlanmayacağız. Yani o paralar buraya geldiğinde, yatırım olarak geldiğinde, o paralar diyelim işte borsa İstanbul Finans Merkezi'nde olduğunda yani o ihtiyacımız, dış finansman ihtiyacımız da olmayacaktır. Dolayısıyla farklı şekillerde o şeyde sorunu çözmüş olacağız. Biraz da o mücadele var yani çünkü yıllarca yani bu mevcut ekonomik sistem, bankacılık sistemi 45'te böyle kurulmuş. Yani bugüne kadar da böyle gelmiş. Yani hani herkes işte para ihtiyacı olduğunda bizim gibi fakir bir ülke gibi, Afrika'daki bir ülke gibi, gelişmekte olan bir ülke nereye gidiyor? Londra'ya gidiyor, Frankfurt'a gidiyor, New York'a gidiyor.
Zürich oradan şehirler arasında değil hocam. Yani İsviçre
orada da var ama hani gelişmişlik anlamda hani var.
Biraz da şeydir. Var ama şimdi konuşulan bir bankacılık evet, sistemidir.
Yani ebat olarak, miktar olarak ya da işte çeşitlilik potansiyel olarak yani o saydığımız
çok finans güçlü değil.
Merkezi, evet, evet.
Bireysel biraz
haklar konusunda belki biraz daha yani biraz daha özgürlük sunuyor.
Yok, o anlamda değil. Yani şimdi İsviçre'de bu bankalar. farklı endeksleri var. Yani bu yani hangi finans merkezinin güçlü olduğu ya da insanlar ne de mesela Londra'ya gidiyor. Çünkü bunun bir sürü göstergeli var. İşte göstergesi var. Orada daha farklı, daha güçlü, daha güvenilir, işte çok çeşitli sunulan finansal araçların olması sermaye oraya çekiyor, Londra'ya çekiyor. Yani ne bileyim işte New York'a çekiyor. Çünkü o paralar orada toplandığında yani
daha güçlü ekonomi getirisi daha fazla,
ya da ülkeler gidip oradan borçlanıyor. Ya da işte sistemde öyle. Çünkü derecelendirme kuruluşu var. oraya gidiyorsun, borçlanırken oradan kredi notu alıyorsun, yan binada binaya gelip borç alıyorsun. Yani belki ikisi beraber çalışıyor. Yani hani böyle bir bütün olarak bakmakta fayda var.
Hocam bir de aklıma geldi, hemen sormak istiyorum. Belki konudan uzaklaşmış gibi olacağız ama geri döneceğim.
Evet.
Toparlayacağım. Adını dahi bilmediğim ülkeler, yani nerede deseniz bilmem, ben haritada gösteremem ülkeler ve o ülkeler işte adalar, ülkelerdeki bankalar var. Bu bankaların revaçta olmasının nedeni nedir?
Ya o offshore bankası dediğimiz, yani işte vergi almıyor ya da işte parayı aktardığında çok yani şeyi var, gizliliği gizli, var.
Vergi cennetlenen ülkeler.
Evet, yani paranı kimse sorgulayamıyor, vergi ödemiyorsun. Yani uluslararası anlamda başka yere taşıma konusunda sana diyelim şey var. Hani İsviçre'de herkes parasını diyelim İsviçre'ye gönderir ya da işte belli adalar var. Yani hani o paralarla, dünyada dolaşan paralarla güvenilir şekilde bir şey sağlayan, istasyon sağlayan bu ülkelere paraların gittiğini görüyorsunuz ve dünyada bunu yapan, bu imkanı sunan birçok diyelim ada var, ülke var. Yani bu yani şey, genelde öyle bir durum var.
Evet. Konumuza dönecek olursak finans bankacılık konusunda ülkemizin durumu ve dünyadaki yeri, biz istiyoruz ki güzele doğru, iyiye doğru gidelim, yürüyelim. Neden bir Frankfurt olmayalım? Evet. Londra, New York belki olamayız. Frankfurt da belki olamayız ama İslam ülkelerine dönüp baktığımızda bu ülkeler içerisinden de bir şehir ya da banka konusunda, bu ülkeler de zaten diğer ülkelerdeki, şehirlerdeki bankalara paralarını gönderiyor dediniz az önce. Yani bu paraları aslında düz, net, basit tabir olarak konuşmak gerekirse toplamak, kendi bünyemizde barındırmamız aslında iyi olacak ekonomimiz adına ve parayı yönlendirme, işletme adına, değil mi?
Mesela sorun da bu değil mi yani? Hı-hı. Değil mi?
Evet.
Para ihtiyacımız var ya.
Yani paranın çıktısı aslında çok önemli değil gibi görünüyor. Bir elimize alalım, bir gelsin, onu bir yani bir şekilde onun ödemesi olur, onun çıktısı olur ama bu girdiği sağlamak çok önemli bir husus. Ben öyle düşünüyorum, bilemiyorum.
Tabii, haklısınız. Burada şu var tabii, diğer Frankfurt, Londra'dan bahsettik, İslam finans fonları değerleniyor ama o sistemler çoğunlukla zaten faizlik prensibine dayanan yerler. Yani orada pencere usulü ya da başka şekillerde değerleniyor ama burası Türkiye. Hem mirasçı oldu medeniyet, hem Müslüman bir ülke. Yani İstanbul diğerlerinden daha fazla hak ediyor. Tabii yeni finans merkezi projesi var ama bunların yanında İslami finansın da yeni merkezi olma projesi var. Yani burada işte Körfez ülkeleri olsun, diğer büyük fonlar, yani İslam ekonomisi, İslam finans ilkeleriyle değerlendirilmesini istenen fonlar Türkiye'de, İstanbul'da değerlendirilmesini, bu finans merkezinin İstanbul olmasını istiyoruz. Şu anda bizim bankacılık sistemine baktığımızda tabii istenen yerde değiliz. Katılım bankacılığının normal bankacılık sektörü içerisindeki payı henüz %5. Yani sistemin %95'i hala faizli bankalar vasıtasıyla dönüyor. Ama şuraya bakınca mevduat bankalarının 2008 yılından günümüze geldiğimizde aktiflerindeki artış oranı %55 civarında, katılım bankalarının %121 civarında. Yani katılım bankaları biraz daha hızlı büyüyorlar, daha hızlı büyüyorlar ama henüz istediğimiz noktada değil. Belki bu anlamda devletin birkaç politikası var. Birkaç yeni katılım bankası daha açılacak. Yine devlet bankası statüsünde 2025'te, 2023 ya da 2025'te %15'e çıkarma hedefi var. Bu süreçte belki yani murabaha dediğim bu ev, araba finansmandan ziyade ortaklık sistemine de kaydırılırsa, en azından üretimin finanse edilmesiyle herkesin kazanacağı bir sistem kurmuş oluruz. Şu anda da yani hocamız da bahsettiği gibi Londra'da, Frankfurt'ta, New York'ta olduğu için biz dünyada 7. sıradayız. Yani toplam aktif büyüklükte küresel İslam finans piyasasındaki payımız %2.4 civarında Türkiye'nin. Evet. Tüm dünyada bu payla da 7. sıradayız. Maalesef.
Ekonomisi bizden çok yukarıda olan İslam ülkeleri var. O ülkelerde durum nedir peki?
İslam ülkeleri arasında yani şey açısından gayri safi yurt içi hasıla açısından sanırım sadece Endonezya bizden iyi konumda. Diğerleri aslında çok iyi değil. Yani kişi yani başına
bu sistemi rahatlıkla uygulayamazlar mı hocam?
Şöyle yani hani
yüksek olan, petrolü çok olan
yani mevcut sistemle hani rekabet etmek gerçekten kolay değil yani zor bir şey. Bir de yani hani gelir getirici anlamda ya da işte gelire bakıldığında sabit geliri sunan bir sistem var. Bir de işte hani farklı sistemlerle, ortaklık sistemiyle kar üzerine çalışan bir sistem var. Yani ikisinin özellikle mesela böyle ekonomilerin çok iyi olmadığı, işte belirsizliklerin olduğu dönemlerde sanki hani bu alternatif finans sistemleriyle, araçlarla çalışmak riskmiş gibi. Aldı. Yani risk, bir risk algısı var. Çünkü ama, diğer tarafta bir şey var yani sabit bir getiri sunuyor.
Ama 2008 küresel kriz de şunu gösterdi esasen tüm insanlara. Oradaki katılım fonlarının performansı, ekonomik performansı faizli fonlara göre daha iyi çıktı. Bu sefer de tüm dünyada aslında. Hakikaten İslam finans bir alternatif olabilir mi küresel finans sistemine diye konuşulmaya başladı. Çok büyük bir risk yaşadık ama burada. Evet. Şöyle bir risk ortaya çıktı. Mevcut sistem o kadar büyük ki sadece alternatif olarak görmekten ziyade bunu biz tamamlayıcı, yani sistemde açık oluştuğu vakit bunu bir yama olarak yapıştıralım. Alternatif olmasın bize. Ama böyle durumlarda, kriz durumlarında
yama da olmasın, sigorta olsun. Hocam daha da
hayır, o yama dediğim bir şey. Diyor ki bir yani, sistem var. Bu
orada bir sıkıntı yaşadığımızda
yani sistemde problem olduğunda, hani bir kapitalist sistemde bir arıza çıktığında bu arızayı giderecek, yetişecek, tamamlayacak bir işte alternatif finans araçları olsun.
Bizim anlayacağımız biçimde şöyle söyleyelim.
Evet.
Kullanmadan önce camı kırınız.
Evet.
Var ya hani ihtiyaç halinde kullanılacak bir emniyet
böyle olmasına gibi. Karşıyız. Biz diyoruz ki bu sistem tam bir alternatif. Yani bu yapısı itibariyle, ilkeli itibariyle insani finans diyoruz.
Bunu
yani,
böyle düşünmeyelim.
Bu gerçek tam anlamıyla bir alternatiftir. Yani diğer tarafta aşırı kar iştahı, zengin olma hırsı vesairenin yanında burada bir insani değerler sistemi sunuyoruz. Sadece bir kar kazanç değil, bir de insani değerler. Biz insani finans da diyoruz.
Ama, böyle olunca da tabii bir ekosistem gerekiyor yani. Yalnız bankacılık değil, işte şu anda diyelim mevcut ekonomi sistemde işte ekonominin araçları var, işte bakışı var, algısı var, kurumları var, araçları var. Hani bir ekosistem var. Dolayısıyla yani biz İslam ekonomisi dediğimizde alternatif bir ekonomi sistem diyelim öneriyoruz ve içinin de bir şekilde de doldurulması gerekiyor. Evet. Ve bu içinin doldurulması alternatif finansal araçlarla da zenginleştirilmesi
peki,
gerekiyor.
Peki ülkemizdeki örnekleri fazla mıdır? Kaç tanedir?
Yani isim zikretmeyelim ama dediğim üzere.
Edelim reklama girecek ama. Konumuzun örneği.
Yani bankacılık anlamında şu anda Albaraka, Kuvvet Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım Devlet Bankaları olarak var. Ve şimdi PTT'nin bir katılım bankası kurma planı olduğunu haberlerde okuduk. Böyle bir niyet var. Bu sayede tüm yani
katılım bankacılığı.
Evet, gerek Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, gerekse de PTT, tüm coğrafyada yaygın bankalar. Bu sayede tüm vatandaşlarımızda bu imkanla, bu faizsizlik prensibiyle hareket eden, üretimi finanse eden bir insani finanstan faydalandırma imkanı doğacak.
Burada hani son yıllarda işte banka sayısının artması biraz kamu destekli. Evet. Aslında yani özel sektörün gerçekten buraya girmesi gerekir. Yani hani kamu desteği de olur. Yani kamunun da belki şeyler olur bu ilk aşamada ama özel sektörün gerçekten bu alana girmesi. Çünkü halen %5 yani toplam katılım bankasının toplam hani banka sistemi içerisinde payı düşük olduğu için farklı bankalarla bu payı herhalde artırmak gerekiyor. alternatif olma anlamında, meydan okuma anlamında farklı araçlar geçirmek
gerekiyor. Sadece bankalardan bahsettik ama banka dışı finansal araçlar da var. İslami sigorta şirketlerimiz de var finansal anlamda. İşte bu ayrı tasarruf şirketleri de var. Özel finans şirketleri diyebileceğimiz.
Bir daha konuğumuz olur musunuz? Önümüzdeki programda.
Bir daha gelin. Evet. Çok konuşuyor, çok konu var aslında.
Bir dahaki programa bırakalım.
Evet.
Bugün katılım bankacılığı hakkında sohbet ettik. Öğrenmeye çalıştık. Murabaha, ortaklık, üretimi artıran model aklımıza en azından yer etsin. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Danışmanımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanasa ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Sayın Cem Korkut'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrar biz birlikte olmak ümidiyle. Zeynep Yıldırım hazırladı. Ayhan Taşçı teknik masadaydı ve mikrofonda ben Osman Orkunkara. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Ekonomi gündemi burada sona eriyor. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.